Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 13 ayrımdan oluşmaktadır.
Ayın en çıplak günü, Buket Uzuner.
Ayrım 1.
Buket Uzuner 1955 Ankara'da doğdu. Değişik ülkelerde öğrenim gördü. Araştırmacı olarak çalıştı, ders anlattı. Hacettepe, Bergen, Michigan, ODTÜ ve Tampere Teknik Üniversitelerinde çevre bilim dalında uzmanlaştı. İskandinavya, Amerika, Kanada ve Cezayir'de yaşadı, uzun tren yolculukları yaptı. 1977'den beri edebiyat ürünleri yayımlanmaktadır. Yayımlanmış 6 kitabı bulunan Buket Uzuner, Türk edebiyatında postmodernizm ve neosürrealizmin temsilcilerinden kabul edilmektedir. Herkesin yaşamında çıplak günler vardır. Savunmasız, iddiasız, direnmesiz, gösterişsiz öylece. Yalın ve kendi halinde. İçine kimsenin kabul edilmediği, alınmadığı, hani o en yakınların bile. Bu kitaptaki öyküler benim en çıplak günlerimde yazıldılar. Buket Uzuner. Bir erkeğin dayanılmaz bilinçaltı tutkusu. Her sabahki gibi uyandı. İşi pek kalmamış ahşap bir moda evinin ikinci katında uyanmakla uyumak arası kala kaldı. İsli yağmurun kış sonu kokusu odaya sinmişti. Tek gözünü açtı, odaya göz kırptı. Gördüğü şey tüylerini ürpertti. Oda buz gibiydi. Yatak sıcak, yorgan yumuşacıktı. Yatağın içinde iyice büzüldü. Kaç soba kurarsa kursun, kaç elektrik ocağı alırsa alsın, güzelim modayı çoktan öldürmüş beton blokların çirkin bacalar arasında yapayalnız bırakılmış ahşap evinin duvarlarından sızan İstanbul martının soğuğunu yenemiyordu bir türlü. 200 yıldır modalı atalarından bu yana yaşanan, şimdi sinsi soğuğa ve yıkılmasına karşı direndiği bu eve alışması beklenirdi ama alışamamıştı işte. Bütün iradesini topladı. Gözünü saatten kaçırarak yataktan fırladı. Teybin düğmesine bastı. Odayı çılgın bir caz ritmi sıcacık seslerle, fişe takılan soba elektrik enerjisiyle ısıtmaya başladı. O dans eder gibi zıplayarak ısınmaya çalışıyor, bir yandan da küfür eder gibi şarkının sözlerini mırıldanıyordu. Banyoya gitti, orası daha da korkunçtu. Akmayan suların banyoyu işgal ettirdiği plastik bidonlar, soğuğa daha ürpertici bir yüz katıyordu. Baktı, içi titredi. İnsanın içi yalnızca üşüdüğü zaman titremez ya diye düşündü. Mutfağa girdi. Yerler kırmızı boya kutularıyla öbek öbek tuzaklanmıştı. Boya kutularını devirmemek için dikkatli üzerlerinden atladı. Mutfak dolaplarını kırmızıya boyamak fikri sabah soğuğunda hiç cazip gelmiyordu şimdi. Çaydanlığa su koyup ateşi yaktı, tekrar banyoya döndü. Ellerini ve yüzünü plastik bidondan maşrapayla aldığı soğuk suyla yıkadı. Çişini yapmayı üşendi. Biraz ısındıktan sonra diye safsakladı. Daha sıcak, daha konforlu bir evde uyanmak isteği incecik yaktı içini. En azından evini düzene sokabilir, yerleri halı kaplatır ve sıcak su sistemi kurdurabilirdi. Dişini sıksa hepsini yavaş yavaş yaptırabileceğini biliyordu. Büyük bir inşaat şirketinde mühendis olarak çalışıyordu 2 yıldır. Ama ondan önceki yıllarda uzun süren abartılmış serserilik yaşamı, şimdiki yaşamında uyumu ve düzeni güçleştirmekteydi. Borçların ödemesi, günde 8 saat işe gitmesi, gece kaçta yatarsa yatsın sabahları ille de 7'de uyanması, en çok da birdenbire 2 katlı ahşap moda evinin aniden ölen annesinden tüm sorumluluğuyla başına kalması, çözümü güç bir bilmece gibi içinden çıkılmaz kılıyordu yaşamını. Tam bacayı onartıyor, sokak kapısı bozuluyor, badana bitiyor, balkona çökmekten zar zor kurtarıyordu. Evin peşinde iştahla gezinen müteahhitlere evi bu eski haliyle sevdiğini anlatamadığı için onları gördüğünde yolunu değiştiriyor, telefon ettiklerinde evde yok diyordu kendi için. Aslında cebi delik yüreği ferah günlerini aramıyor değildi ama 30 yaşının verdiği o artık çok genç olmamak durumunun yeniliği ve şimdiye kadar hep aynı yaşamaya bıkkınlığı, kitaplarını ve caz kasetlerini kaybetmeyeceği, kendisine ait küçük bir mekan fikri onu evi satıp parasıyla Latin Amerika'ya gitmekten şimdilik caydırmıştı. Böylece Avrupa ve Kuzey Amerika'dan önce Türkiye Akdeniz'inde yıllar süren serüvenlerine Latin Amerika'yı eklemeyi bir süre ertelemişti. Bir yandan da yerleşik olmaktan çıldırasıya korkuyordu. Ya çevremdeki insanlar gibi olursam? Hayır, onlar gibi olmamak için rahata alışmamak, konforu reddetmek gerekir. Çünkü bu konfor ve rahat illeti öyle onulmaz biçimde yapışır ki adamın yakasına, ömür boyu kurtulmak olanaksızdır artık. En belirgin yakalanma yaşları 30'lardır. Bunları düşünüp yinelemek onu ferahlattı. Üşümesi azaldı. Tıraş olmak için tıraş köpüğünü avucuna sıktı, yüzüne sürdü. Eline her zamanki gibi acımasız bir hızla uzayan sakalları batmadı bu kez. Şaşırdı. Yine de aldırmadı. Tıraş makinesine yeni bir jilet taktı. Tıraş olmaya başladı. Ama olamadı. Ne oluyor diye aynaya bakınca donup kaldı. Aynada uzun saçlı hiç tanımadığı bir başkası vardı. Yoksa bir yerden tanıyor muydu? Aynadaki yabancı kendi şaşırdığında şaşırıyor, başını çevirdiğinde çeviriyor, dilini çıkarttığında aynını yapıyordu. Telaşla yüzündeki tıraş köpüğünü sildi. Aynadaki de yüzündeki köpüğü temizliyordu. Şimdi aynada yumuşak, beyaz bir cilt, üzerinde de ayva tüyleri belirdi. Şaşkınlığının yerini bir kahkaha aldı bu kez. Sinirli ve tiz bir kahkaha. Aynadaki de güldü. Aynadaki bir kadın yüzüydü. Bedenine baktı. İki dolgun göğüs ve bir vajina ile beden hiç alışık olmadığı bambaşka bir biçime girmişti. Kadın olmuştu. Şaştı kaldı bu işe. Kafka böcek olmuştu. Fellini, Masruinni'yi kadınlar kentine yollamıştı. Nazlı Eray bir erkek kahramanını gebe bırakmıştı bir öyküsünde. Belki başkaları da böyle şeyler yazmış, çizmiş, yaratmıştı ama hepsi kurguydu bunların. Sonra psikolojide bilinen kadın olmaya özenme durumu vardı bildiği. Hani orgazmı ve doğumu merak eden erkeklerde oluşan bilinçaltı istek ve merak. Ama böyle bir merakı asla yoktu ve aynada gördüğü, dokunup tuttuğu ne bir kurgu ne de bir psikolojik fenomendi. Bu kanlı canlı bir kadındı. Paniğe kapılmamak için bütün iradesiyle direndi. Direndikçe de paniğe kapıldı. Ne yapması gerektiğini düşündükçe buz kesti. Bir kabus muydu bu? Bir kötü şaka mı? Biraz beklerse eski haline döneceğini düşündü. Uyursa yeniden eskisi gibi uyanacağını umdu. Hemen yatağa girdi. Ellerini yastığın altına sımsıkı hapsetti, gözlerini yumdu. Gözlerini yummasıyla simsiyah bir fon üzerinde iri pontolarla şu cümle belirdi. Kadın olmak kötü bir şey midir? Kadınları seven, onların akıllı, gözü pek, dişiliğinin farkında olanlarına bayılan, sevgili, düşünceli, güzel çocukları yetiştirerek dünyayı olumsuz yanlarından kurtaracak kadınlardır diye düşünen, bu yüzden onların aptallıklarına, silik, pasif, ikincil kalışlarına, kolaya, ucuza kaçışlarına bozulan kendisi değil miydi? Hayır, kadın olmak kötü değildi. Kötü olan insanın tam 32 yıldır alıştığı cinsiyetinin ve şeklinin değişmesiydi. Kız arkadaşı Yeşim'in kadınların evlenince soyadlarının değişmesini kısaca saygısızlık diye nitelendirişi geldi aklına nedense. Yıllardır çağrıldığın adının birdenbire pat diye değişmesi ve bunu çok normal saymak saygısızlıktır der dururdu Yeşim. Soyadı değişikliği şimdi kendinde oluşan değişikliğe göre çok simgeseldi ama ne tuhaf ki ilk kez şimdi Yeşim'in ne hissettiğini tam olarak kavradığına inandı. Korkarak gözlerini açtı. Çekinerek pijamasının içindeki bedenine baktı. Ürkekçe elledi kendini. Doğrusu güzel göğüsleri vardı. Diri, yuvarlak, orta bu. Beline doğru kayan eli incelenen bedeninin yuvarlak kavisinden aşağıya inince saçlarının renginde açık kumral tüylerle kaplı cinsel organına dokundu. Tombulca bir vajinaydı bu. Tıpkı sevdiği gibi. İçi gıcıklanır gibi olduysa da tuhaf bir içgüdüyle heyecanını bastırdı. Birden sevinçle aklına geldi. Belki de yalnızca ben kendimi kadın olarak görüyorumdur. Her ne kadar bu patolojik bir durumsa da fiziksel değişimden daha az tehditkar göründü gözüne. Ama öfke sevince galip geldi. Tabii dedi sinirli sinirli. Oh olsun bana. Kadınlar için kadınlarla el ele kampanyasına katılan kimdi? Her yerde feminist olmak için ille de kadın olmak gerekmez diye car car öten kimdi? Kim ister aptal, kendine yetemeyen, kendini tanımamış, sürekli başkalarına muhtaç bir kadın diye sora sora işte başıma bu da geldi. Ne gerek senin kadınları kurtarmak, Allah'ın cezası herif. Otur oturduğun yerde, bul fıstık gibi kızları, yat kalk keyfine bak, kullan babam kullan. Ne olacak? Akıllı atak kendi haklarını savunacaklarmış da yani. Kendileri istiyor mu sanki değişmeyi? Sağda solda feminist geçinen, en bağımsız, en çılgın, en akıllı olanları bile bir nikah yüzüğüne, toplumda evli kadın olmanın rahatlığına, ekonomik sorumsuzluğa ilk fırsatta atlamıyorlar mı? Sana ne ulan? Bırak değişmemekte dirensin kadın milleti. Yataktan çıktı. Artık ne soğuk kış sonu ne de evin dandinisi onu ilgilendiriyordu. Bıraktı kendini savunma güdüsünün koruyucu sesine ve her şeyin aslında kendi çılgın fantazilerinden biri olduğunu inandı. Bunun görsel yanını tamamlamak için aynaya koştu. Ama aynada yine bir kadın gördü. Soyundu ve boy aynasında kendini incelemeye cesurca direndi. Aman Allah'ım, tam hayal ettiğim idealimdeki kadın olmuşum. Söylediğinden çok duyduğuyla irkildi bu kez. Alto bir kadın sesiydi bu. Biraz kısık, güvenli ve sıcak. Ağlamakla gülmek arası kala kaldı. Gülmek galip geldi. Keşke başka bir hayalim gerçekleşseydi. Daha yakışıklı bir erkek olmak, zengin olmak, resim yeteneğimin olması veya iyi saksafon çalabilmek gibi, dedi aynı kadın sesi gülerek. Alıcı gözüyle baktı. Aynada adam akıllı güzel bir kadın gülüyordu. Pek beğendi kadını. Yine de kendisinin o kadın yerine o kadının sevgilisi olmasını isterdi. Radyodan yükselen saat 8 anonsuyla irkildi. Telefona sarılıp şirkete telefon etti. Bölüm sekreteri Ayten'e Ömer Bey'in rahatsızlandığını, bugün işe gelemeyeceğini söyledi. Sekreter kız merakla sordu. Geçmiş olsun, nesi var Ömer Bey'in? Önemli mi acaba? Biz çok severiz Ömer Bey'i de. Bunu hiç fark etmemişti doğrusu. Ayten, benim, Ömer, bana bir şeyler oldu. Nasıl, neden bilmiyorum ama oldu işte diye haykırmamak için kendini zor tuttu. Bunları söylese de Ayten'i inandıramayacağı çok dişi bir sesi vardı artık. Son zamanlarda işe gitmeden tembellik yaparak geçireceği bir günü düşleyip duruyordu. Şöyle yatakta yapılacak bir kahvaltı, kitap okuyarak yatakta geçirilecek keyifli, sıcak, kendine ait bir gün. Acaba bugün öyle bir güne mi dönüştürsem? Gülümsedi. Pijamasını yeniden giyip mutfağa gitti. Önce çaydanlığı yanmaktan kurtardı. İçine yeniden su doldurup ocağa koydu. Güzel bir kahvaltının çalınmış bir günde getirdiği heyecanla keyiflenerek peyniri, zeytini, tereyağı ve balı tepsiye dizdi. Ekmek kızarttı. Büyük bir fincan kahveyi mis gibi koklayarak yatağına döndü. Yatağa girip battaniyeyi üzerine çekti. Tepsiyi kucağına koyup ekmek dilimlerinden birine tereyağı ve bal sürmeye başladı. Tam o sırada dirseği göğsüne çarptı. Çarptığı göğsü kımıldadı, titredi. İrkildi. İçi gıcıklandı. Pijamasının yakasını açıp bakınca dipdiri nefis iki meme gördü. Bütün iştahı kaçtı. Gözlerini bedeninden kaçırarak tepsiyi başucu komodinin üzerine bıraktı. Yataktan çıkıp soyundu. Gelişi güzel bir dip yakalı kazakla bir kadife pantolon giydi. Pantolonun beli bol, kalçaları dar geldi. Bir çengelli iğneyle belini daralttı, tutturdu. Ayakkabılarının hepsi büyüktü artık. Bir tanesinin burnuna pamuk tıkıştırıp giydi. Aynaya baktığında erkek giysileri giymiş güzel bir kadın gördü. Allah kahretsin dedi. Üzerine pardesesini giyip dışarı fırladı. İlk önce nereye gittiğini bilmeden kendini sabah kalabalığına bırakıp yürüdü. Serin Mart rüzgarının sabah keskinliğini yüzünde duyuyor, arada bir bol gelen ayakkabılarını düzeltip yeniden dolu dizgin yürüyordu. Kışa bir türlü doyamamış Mart ayı, mavi, berrak göğün altında bile bahara şiddetle direniyordu. Bütün gün böyle koşturabilir, sonra nereye gidip ne düşündüğünü hiç hatırlamadan bir yerlerde kendine gelebilirdi ama bundan çok daha önce kalçasına atılan bir el, göğsüne yediği bir dirsekle acı içinde irkildi. Baktığında sarı dişleri, kara bıyıkları altında sırıtan kirli yüzler gördü. Ne oluyor lan diye bağırdı. Ama bu hep bir kadına en çok yakıştığını düşündüğü alto üzeri tırnakla çizilmiş yaprağın iç gıcıklayıcılığında zarif ve gizemli bir sesle çıktı ağzından. Kara bıyıkları altında sarı dişleriyle sırıtan yüzler bu sesle söylenen cümleyle daha çok tahrik oldular, daha geniş sırıttılar. Kolunu kaldırıp elinin tersiyle çarpmak üzere adamların üstüne yürüdüğünde ''Ana, karıya bak lan, dövecek sanki'' diye bağırdı kara bıyıkları altında sarı sarı sırıtan yüzler. Kocaman kahkahalarla güldüler iştahlı. Kendini çaresiz hissetti. Öfkelendi. Nedense pat diye küçücük yan babaannesinin elini öpmediği için babasından yediği tokat sırasında yaşadığı haksızlığa uğramışlık ve mutsuzluk hiç eskimemiş halde düştü içine. Son ilkokulda yerli mallar haftasında oynadıkları meyve sebze piyesinde hep üzüm oynamak isterken öğretmeninin kendi kızını üzüm yapıp Ömer'e zorla patates rolü verdiğinde öfkeyle için akıttığı ilk çaresizlik gözyaşları doldu göz pınarlarına. Sakin olmaya çalışarak caddeden geçen bir taksiye el etti. Taksiye bindiğinde sarı dişli, kara bıyıklı, uzun süredir hiç yıkanmamışa yakın kirli yüzler arkasından sırıtarak bağırıyorlardı. ''Kaçma keklik, nereye gidiyorsun bebek, yalasaydık kız, gene kime vermeye gidiyorsun şıllık?''
Ayrım sonu.